Bölüm 9. İslam ve Demokrasi. İslam, laik Türkiye'nin dışında Müslüman ülkelerin hemen hepsinde aynı zamanda bir devlet ve toplum ideolojisidir. Mayasında dünyayı da yönetmek olduğu için Türkiye'de de bir süredir iktidar kavgasına katılmış bulunuyor. Camide ibadetle yetinmiyor, açıkça devleti ve toplumu yönetme hakkı istiyor. Gündeminde demokrasinin ilk sıraya geçtiği bir toplumda önemli bir sorundur bu. Peki İslam özünde demokrasiye, özgürlüğe ve bireye inanıyor mu? Ya da ne ölçüde inanıyor? Önce bu soruları yanıtlayarak girelim konuya. İslam demokrasiye nasıl bakıyor? İslam ve demokrasi farklı şeylerdir. Birbirleriyle karşılaştırılamaz diyenler varsa da çoğu İslamcı çevre İslam'ın özgürlüğe, bireye, giderek demokrasiye inandığını ileri sürer. Hatta kimine göre ilk demokrasi uygulaması daha Muhammed yaşarken yapılmıştır ve Kur'an sosyal haklarda içinde olmak üzere bütün insan haklarını tanımaktadır. Hem başka türlü nasıl olur? En yetkin din değil mi İslam? Konuya tarih açısından değil de inanç açısından bakmanın sonucudur bu. Oysa başta Kur'an ve hadisler olmak üzere İslam'ın temel kaynaklarına yansız bir gözle eğildiğimizde, dahası onları insanlığın o tarihten bu yana aldığı mesafelerin ve ulaştığı evrensel değerlerin terazisinde tarttığımızda başka bir tablo çıkıyor karşımıza. Öte yandan birey, özgürlük, insan hakları, demokrasi bugünkü çağdaş içerikleriyle Batı uygarlığının ürünüdürler. Düşünce ve eleştiri özgürlüğüyle örgütlenme özgürlüğü, eşitlik ve özellikle de kadın erkek eşitliği, ulusal egemenlik, başta işçi sınıfının olmak üzere tüm çalışanların iktisadi ve sosyal hakları, bütün bu kavramların geçmişe uzanan kaynakları olsa da ete kemiğe bürünüşleri modern çağda ve batıda oldu. Müslüman ülkelerde Fransız devriminin yol açtığı gelişmeler içinde batıdan duydular bu kavramları. İslam kültürünün geçmişinde bu kavramları görmek, hele hele uygulanışlarına tanık olmak mümkün değildir. Gerçekten daha Muhammed ortaya çıkmadan önce Arabistan'da bir kabile toplumu için pek doğal bir uygulamanın, bir kabile demokrasisinin bulunduğunu biliyoruz. Hatta peygamberin doğumunun arifesinde bu uygulamanın Mekke'de daha genişliğine bir meclise kavuştuğu, kentin bir tacir cumhuriyetine dönüştüğü de bildiklerimiz arasında. Muhammed'le ve onu izleyen dört halife döneminde birlikte karar alma usulüne, koşulların dayatmasıyla daha da uyulmuş olması akla yakındır. Günümüzdeki terimlerle belirtmek gerekirse bir katılmacı ya da doğrudan demokrasi uygulamasıydı bunlar. Ancak eski Yunan'ın Atina demokrasisi nasıl yalnızca yurttaşlara açık idiyse İslam demokrasisi de müminleri içeriyordu sadece ve böylece kısmi bir nitelik gösteriyordu. Giderek eşitçi değildi. Öte yandan bu devri saadet demokrasisi kurumsallaşamadığı gibi sürekli bir yapılaşmaya da gidemedi. Ve daha dört halife döneminde başlayan kanlı hesaplaşmaların hemen arkasından mutlakiyetçi yönetimlere bıraktı yerini. Hristiyanlığın tarihi gibi İslam'ın tarihi de mutlak monarşilerin öyküsüdür. İslam da yüzyıllarca bu yönetimleri meşrulaştırıcı bir görev üstlenmiştir. Böylesi bir görevi İslam'ın yapısındaki özelliklerde kolaylaştırmıştır. Bilindiği gibi İslam, Hristiyanlıktan farklı olarak dünyasal dinsel ya da cismani ruhani ayrımı yapmaz. Din devlet ayrılığı yoktur ve bütün bu öğeler iç içedir. Bir ruhban zümresine yer vermeyen, kişiyi tanrısıyla doğrudan ilişki içine sokup aracıyı yani kiliseyi ortadan kaldırmış bir din, dışarıdan bakıldığında bireysellik ve demokratiklik adına daha uygun bir zemin hazırlamış gibidir. Ne var ki gelişmeler hiç de öyle olmamıştır. Batıda papalık monarşi ikiliği ve çatışması içinde kilise, hatta doğal haklar öğretisinin oluşmasında katkıda bulunurken, İslam dünyasında başka nedenlerin yanı sıra siyasal ve dinsel otorite beraberliği yüzünden böylesi bir gelişmenin önü tıkanmıştır. Pek eskilere gitmeye gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanların nice adaletsizliğine nadir örnekler dışında Şeyhülislam'ın fetvası gerekçe hazırlayıp durmuştur. Çağımızda da her türlü rejime destek sağlayabiliyor İslam. Gerçekten daha 19. yüzyılda siyasal liberalizm çağının rüzgarını alan Müslüman toplumlarda özgürlükçü ve anayasacı istemler kadar mutlakiyetçi çerçevenin sürdürülmesi için gösterilen direnç de İslam'a yollama yapılarak desteklenmek istendi. Örneğin genç Osmanlılardan kimisi meşrutiyeti savunurken İslam'daki meşvereti örnek gösteriyordu. Daha sonra 2. Abdülhamit de mutlakiyetini İslam'la meşrulaştırmaya çalışacaktı büyük ölçüde. Günümüzde de İslam hem keyfi ve despotik rejimlere karşı mücadeleye, İran'da şahlık gibi, hem de mutlak monarşilerin ayakta durabilmesine, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri gibi ideolojik ve siyasal destek sağlayabiliyor. Tanrısal meşruluk ve egemenlik geleneği, gerçek anlamda meşruti monarşiye geçişte de zorluk yaratıyor. Fas'ta 2. Hasan örneğinde olduğu gibi, hükümdarın meşrutiyetle bağdaşmayan yetki ve ayrıcalıklarının korunmasında bir dayanak oluşturabiliyor. Öte yandan hükümdarsız ama otoriter rejimlerde de İslam'ın iktidarın elinde işe yarar bir araca dönüştüğünü görüyoruz. Bunlarda otoriterliğin dinsellikle birleşmesi ya da dini kullanma politikaları din ve vicdan özgürlüklerinin zedelenmesi sonucunu doğuruyor en başta. Örneğin Pakistan'da ticaret ve toprak burjuvazisinin devlete el koyuşunu dine dayanarak meşrulaştırmaya çalışan askeri rejim, 1984'te yayınladığı bir kararname ile Müslümanlıktan sapma saydığı Ahmediye mezhebinin 4 milyonluk kitlesine ibadet kısıtlamaları getirdi. Sudan'da son demlerinde iyice sofulaşan Numeiri rejimi yalnız güneydeki Hristiyanlar için değil, Müslüman mezhepler için de ayrımcı ve baskıcı bir siyaset izledi. Orada Ulusal Selamet Cephesi buna duyulan tepkiden de beslendi ve 1985 darbesiyle Numeiri devrildi. Türkiye'de de 1980 darbesiyle beraber liberal ve sol düşünceler baskı altına alınıp meydan dinci ideolojiye açılırken, din dersleri başka bir ad altında zorunlu hale getirilerek din ve vicdan özgürlüğü çiğnendi. Demokratik hak ve özgürlükler alanında önemli sorunlardan biri de kadın hakları konusudur. Son yıllarda gelişen dinci akımlara verilen ödünlerin sonucu olarak Mısır, Tunus ve Cezayir gibi bu konularda görece ileri Arap ülkelerinde bile kadın hakları konusunda büyük gerileyişler olmuştur. Özetle, siyasal İslam'ın tırmanışına sahne olan ülkelerde özgürlük, eşitlik ve çoğulculuk gibi değerler ciddi yaralar almaktadır. Bu ülkeler içinde en öldürücü yarayı alan da hiç kuşkusuz Mollaların İran'ı olmuştur. Yeniden durmalıyız orada olanların üstünde. Günümüzde bir bakıma katıksız İslam rejiminin en göze çarpan örneği İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran'da yüzyıllardan beri işlene gelmiş bir din öğretisinin yanı sıra 10 yılı aşan bir siyasal uygulama da var. Gerçekten daha önce de anlattığımız gibi bir despot ve işbirlikçi rejimi, şahlığı deviren İran devrimi, dinci gücün mollaların ideolojik ve siyasal öncülüğünde kitlesel bir niteliğe büründü. Katılımın genişliği ve çeşitliliği devrim sonrasında özgürlükçü çoğulcu ya da yeni türde bir demokrasiye geçişi sağlayacak düzeydeydi. Ne var ki hiç de bu yönde olmadı gelişmeler. İran'da bugünkü rejimin otoriter niteliğini besleyen çeşitli etkenler vardır elbette ve yalnızca din etkisine indirgenemez bunlar. Ancak öyle de olsa İslam'ın, Şii İslam'ın, din adamlarının önderliğinin yığınlardaki dinsel ideoloji gibi olgularında bu gelişmeler üzerinde pek önemli bir payı olduğu açıktır. Şii Müslümanlık öğretisi ve kurumlarıyla bugün varılmış sonucu adım adım hazırlamış ya da en azından beslemiştir. Nasıl? Bu noktayı biraz açmakta yarar var. Başta resmi öğreti, bireysel klasik özgürlük ve demokrasi anlayışını temelden reddetmektedir. Bilinen anlamıyla özgürlük, Hümeyni'ye göre eski şahlık rejimindeki sefihçe yaşama serbestliği olup sapıklıkla birdir ve artık bağımsızlığını kazanmış ve İslam'ın özgürlüğünü seçmiş olan halk için zararlı bir nesnedir. Özgürlüğün ve demokrasinin güvencesi herkesin İslam'ı kabul etmesidir. Tanrısal yasalara uymak, insanın kendi kendisine egemen olmayı öğrenmesini, giderek özgür insan hale gelmesini mümkün kılar. Bu açıdan bakıldığında İslam Cumhuriyeti bir sosyal sözleşmeye değil, imana dayanmaktadır. İslam yönetimi, yasaların, kişilerin ya da çoğunluğun onayına bağlı bir anayasal yönetim biçimi değildir. Öyle olunca demokrasi de konu ve saf dışıdır. Humeyni kelimesi kelimesine şöyle diyordu: "Demokrasi batı demektir ve biz batıdan gelen hiçbir şeyi, onun anarşisini istemeyiz." Rejimin yapısı bu anlayışa uygun olarak çatılmış, ilke ve kurumları düzenlenmiştir. Daha başlarda 1979 Mart'ındaki referandumda İslam Cumhuriyeti bir olup bittiyle kabul ettirildi. Şöyle düzenlenmişti referandum sorusu da: "İslam Cumhuriyeti mi istiyorsunuz yoksa eski rejime dönmek mi?" Arkasından devrimin geniş tabanını ve çoğulcu yapısını İslam'ın dar kalıplarına akıtan 1979 Anayasası yapıldı. Buna göre egemenlik Allah'ındır. Siyasal piramidin tepesinde rehber yani Humeyni yer alır. Bütün devlet işlemleri ve hukuk sistemi Kur'an ve sünnet yörüngesinde döner. Dinsel esaslara uygunluğun denetimi fakihler yani İslam bilginleri kurulunca Şura-yı Nigehban tarafından sağlanır. Ordu Allah yolunda cihat ve Allah'ın kanununun yeryüzünde egemenliğinin yayılması uğrunda savaşla yükümlüdür. Anayasaya göre bireysel, siyasal ve sosyal etkinlik ve özgürlükler ancak İslami esaslara uygunluk koşuluyla sınırlı olarak serbesttir. Tanımı gereği adil olan İslami rejimde herhalde müstekbirin müstezaflar yani ezen ezilenler ikiliği son bulmuş olmalı ki sendika, toplu sözleşme ve grev gibi emekçilerin sosyal mücadele haklarının tanınmasına da gerek görülmemiştir. Özetle sistemin felsefi ve kurumsal temeli tevhid yani birliktir. Uygulamada bu yönde gelişmiş bulunuyor. Gerçekten bu tevhid ideolojisiyle yalnız laikler değil, muhalif İslamcılar da tasfiye edilmiş, bütün siyasal, düşünsel ve sosyal yaşam iktidar tekeline sahip mollalar kliğinin ve fiili tek parti rejiminin sultası altına girmiştir. Bu rejimde sansür sistemi yaygındır. İhbarcılık ve komünist avı resmi olarak yüreklendirilmektedir. Kadın bir yandan toplu fanatik hisleri için kullanılırken öte yandan sosyal ve çağdaş yaşamın dışına sürülmüştür. Azınlık, din ve mezhepler baskı altındadır. Sadece 1983'te öldürülen Bahailerin sayısı 140 idi. Keyfi yargılama ve idamların sayısı 10 binlerin üstündedir. Beni Sadr, 1981'de durumu tiranlığa hazırlık olarak değerlendirmişti. Cihat söylemiyle de uzatılmış Irak'la savaş ortamında bu teokratik despotizm daha da koyulaşıp katmerleşmiş bulunuyor. İşte dört dörtlük bir İslam rejimi çağımızda. Ya Türkiye'de İslamcıların demokrasi anlayışı? Türkiye'deki İslamcılar ve demokrasi. Türkiye'de bugün eylemde bulunan İslamcılar, demokrasi karşısındaki tutumları bakımından iki çizgide toplanabilir. Bunlardan reformcu ya da uzlaşıcı diyebileceğimiz bir kanat, özgürlükçü, çoğulcu ve laik demokrasiyi veri olarak kabul edip, bu çerçeve içerisinde kendine yaşam hakkı aramaktadır. Örneğin Nurcuların, özellikle Süleymancılarla kıyaslandıklarında, laik cumhuriyetle çoğulcu demokrasiyi benimsedikleri söylenebilir. Bu akımın içinde yer alanlar modernlik, bilimcilik, yeniliklere açık olma özelliklerinin yanı sıra laik cumhuriyet değerlerine karşı çıkmayıp dinin tam örgütlenmesini ve üzerinden devlet denetiminin kalkmasını yani gerçek laikliği savunuyorlar. Alevilerin İslamcı siyasal mücadele içinde bulunmadıklarını, laikliğe ve çoğulcu demokrasiye saygılı olduklarını daha da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Köktenci, bütüncü diyebileceğimiz bir başka kanatta yer alanlar ise var olan sisteme özünden karşı olup sistem dışı muhalefeti ve köklü bir düzen değişikliğini savunmaktadırlar. Gerçekten bunların birinci ortak yönü laikliğe temelden karşı olmaları, bu konuda uzun vadede bir uzlaşmayı reddetmeleridir. Amaçları bütün İslam toplumları ve her zaman için geçerli olan şeriatın mutlak ve tartışılmaz egemenliğini kurmaktır. Amaç bu olunca siyasal tutum ve hedefler de aydınlanmaktadır. Allah ve onun peygamberi dışındaki bütün otorite kaynaklarını reddetmek, Batı'nın İslam dünyası üzerindeki siyasal, iktisadi ve kültürel etkilerine son vermek, evrensel İslam devletiyle bağdaşmayan milliyetçiliğe karşı çıkmak tek tek Müslüman toplumlarında şeriatın egemenliğini sağlamak, İslam toplumunda tüm bireysel, sosyal, siyasal ve benzeri ilişkileri İslami hukuk ve adalet ilkelerine göre yeniden düzenlemek, bütün dünya Müslümanlarını birleştirecek tek bir İslam devleti kurmak ve benzerleri. Ya İslami anayasal düzenin dayanacağı ilkeler? Birleşilen nokta şu: egemenliği asıl sahibine, yani Allah'a vermek. Hizbül Tahrir'in anayasa tasarısının 5. maddesine göre egemenlik şeriatındır. Cemalettin Kaplan, egemenliğin Allah'a ait bir hak olduğunu, ondan alınıp makamı kul olmaktan ileri gidemeyen bariz vakfı kul olan millete verilemeyeceğini söylüyor. Egemenlik konusunda bu ortak tutumun anlamı şeriatın üstünlüğünü sağlamaktır. Anayasal düzen de buna dayanacaktır. Hizbül Tahrir'in anayasasında şunları okuyoruz: devlet bir İslam devletidir. Anayasa ve kanunlar İslam'a uyacaktır. Devlet dili Arapçadır. Yönetimin başında halife bulunur. Yargı yetkisi kadılarca ve şeriat hükümlerine göre yerine getirilir. Şeriat devletinin biçimi, hükümdarlık ya da cumhuriyet ikincil bir sorundur. İlke şeriata uymak ve o sağlandıktan sonra gerisi biçimsel bir konudur. Bu kanadın bir başka özelliği demokrasi ve özgürlük konusunda takındığı olumsuz tavırdır. Laikliğin arkasından bunlara da reddiye çıkarılmaktadır. Milli Gazete yazarlarından Abdurrahman Dilipak alabildiğini açıklıkla şunları söylüyor: İslam'ı demokrasiyle, liberalizmle, rasyonalizmle açıklayamayız. İslam demokrat değildir, rasyonalist de değildir. İslam'ın kendi değerleri, ölçüleri vardır. Dinde zorlama yoktur, fakat İslam'da vardır. Bir insan bu sözleşmenin altını imzalamışsa ve bunlara uymuyorsa cezalandırılır. Mesela başı açık gezemez Müslüman kadın. Alırsın, cezalandırırsın. Müslüman olduğunu söyleyen bir kişi oruç yiyemez. Her çocuk 18 yaşına gelince, yani reşit olunca dinden çıkabilir. Ama bu insan bu hakkıyla ilgili süre geçtikten sonra dinden çıkarsa öldürülür. Pasinler eski müftüsü Selahattin Yazıcıoğlu, Almanya'da çıkan Tebliğ dergisinin Temmuz 1986 sayısında şöyle yazıyor: demokrasi bir küfür düzeni olup Allah'ın indirmediği hükümlerden oluşur. Demokrasiyi uygulamaya kalkmak Allah'a karşı harp ilan etmektir. Siyasal özgürlükler ve özellikle örgütlenme özgürlüğü konusundaki tutumlar da çarpıcıdır. Bugünkü düzende siyasal özgürlük ve örgütlenme hakkı isteyen bu kesim, ülkü edindikleri İslami rejimde siyasal partilere ya hiç yaşam hakkı tanımamakta ya da yalnızca bir tek partiye, Hizbullah'a, yani Allah'ın partisine yer vermektedirler. Bunlar için çok partililiği tanımak, demokrasiyi tanımak ve Hristiyan Batı'nın yolundan gitmek olur. Hizbül Tahrir'in anayasa taslağında kurulacak teokratik düzende İslam hukukunu benimseyen tek bir partiden söz edilmektedir. Bir araştırmacının konuştuğu İslamcılar bunun gerekçeleri konusunda son derece açıktırlar. İslami bir düzende bir sürü siyasi partinin ne anlamı ne de gereği vardır. Bir kere düzen adaletli olduğu için hak kavgası yapmanın temeli kalmamıştır. İkincisi ve daha önemlisi, mevcut düzen ve siyasi kurumlar Allah'ın istekleri doğrultusunda biçim almışken buna muhalefet eden, değişmesini talep eden siyasi partilere nasıl müsaade edilebilir? İslam düzeninde çok partiye gerek yoktur. Bir Nakşibendi genç de şöyle demektedir: bizim en büyük düşmanımız komünistlerdir. Elbette bir İslam devletinde komünistlere fikir yayma ve örgütlenme özgürlüğü tanınmaz. Ama ben de İslam'ım diye ortaya çıkıp İslam'a hiç uymayan, ters düşen fikirleri yayanlara da müsamaha etmemek gerekmektedir. İslam'ın düşmanları ve komünistler doğrudan doğruya karşı çıkmadıkları zaman İslam görüntüsü altında melanetlerini işlemeye devam edeceklerdir. Bu nedenle İslam devletinde İslami görüşü savunuyorum iddiası ile çıksa da siyasi partilere izin verilemez. Dinci ideoloji ve eylem bugünden bireysel özgürlüklere müdahale etmektedir. Örtünmeye, dinin farzlarını yerine getirmeye zorlamaya, yurtlarda zorla namaz, oruç yiyen öğrencilerin dövülmesi gibi, pansiyonlarda dayak, kültürel yaşama saldırılar, tiyatro baskını, kafir gazetecileri okumama vaazları gibi, tarikat dışından evlenme yasağı ve benzerleri. Devletin kendisi, kamu görevlileri ve kimi yerel görevliler de bu baskıdan pay sahibidirler. Din ve ahlak kültürü dersleri, beklendiği gibi din propagandasına, dua ezberciliğine, hatta uygulamalı ibadet derslerine dönüşmüştür. Müslüman olmayanların sonradan salt ibadet zorunluluğundan bağışık sayılmaları da ötekiler için bu derslerin ne anlama geldiğini gösterir. Resmi yurtlarda oruca zorlama, oruç tutmayanların din dersinden sınıfta bırakılması, Ramazan'da sigara içen öğrencinin okuldan uzaklaştırılması gibi uygulamalar, açıkça oruç yiyene para cezası kesen belediyeler, Alevileri cami yapmaya zorlayan valiler vardır. Nasıl geçilecektir İslamcı düzene? Bir soru da budur. Bugün ayaklanma ve cihat düşüncelerini genel ve soyut olarak işleyenler vardır. Bu yönde kimi imalarda da bulunulmaktadır. Ne var ki ayaklanmaya çağırıcı, somut ve doğrudan kışkırtmalar pek yaygın değil. Şimdilik yapılan şu: güç toplama, propaganda, kadrolaşma, silahlı güçler ve sivil bürokrasi içinde yayılma. Sivil bürokrasiye sızmada da Adalet ve İçişleri Bakanlıkları öncelikle hedef alınıyor. Ağırlık verilen siyaset bunlar. Böylece ilke olarak meşruluk çerçevesi içinde kalmaya çalışılmaktadır bugünlük. Nedir bu anlattıklarımızdan çıkan? Bu değinmeler Müslümanların çoğunlukta bulundukları ülkelerde siyasal etkisi artan İslam'ın özgürlüklere, insan haklarına, eşitliğe, özellikle inanan inanmayan kadın erkek eşitliğine, halk egemenliğine, ideolojik ve siyasal çoğulculuğa, kısacası demokrasiye karşı çıktığını, onu kaldırmayı amaç edindiğini, fırsatı yakaladığında da bunu yaptığını göstermiş olsa gerek. Bu durum İslam'ın ideolojik özelliklerinden de kaynaklanıyor. Nasıl mı? Önce bütün dinlerde olduğu gibi burada da dogmalar, değişmez inançlara bağlılık esastır. Mümin için gerçek, yaşamda ve gerçeklikte olduğu gibi değil, kitapta yazıldığı gibidir. Tutarlı ve dini bütün bir Müslüman için gerçek bilgi kaynağı ve yol gösterici, başta akıl ve bilim değil, Allah ve Kur'an'dır. Özgür aklın reddi ve dogmaya körü körüne inanç ilkedir. Nitekim günlük yaşamda örneklerini görüyoruz bunun. Bir dergi muhabiri kız öğrencilerine soruyor: şeriata inanıyor musunuz? Tabii, İslam dinini kabul ettikten sonra her şeyini kabul edeceksin. Hikmeti olmayan kurallara da inanmak İslam'ın icabıdır. Ayrıca İslam, din siyaset ya da din dünya işleri ayrımı tanımayan, sosyal, siyasal, kamusal ve özel yaşamın bütün alanlarını düzenleme hakkını kendinde gören total yani bütüncül bir din. Daha doğrusu bir ideolojidir. Doğuşundan başlayarak devletleşip iktidarlaştığı için alabildiğine politiktir. İslam'ın siyasal bir sisteme dönüşmesi halinde totaliter olması da bir bakıma kaçınılmazdır. Bunun gibi bireye bakışta hoşgörüsüz ve korkutucudur. Korkutmaya, cebir ve şiddete dayalıdır. Sağır, dilsiz, kör bırakma, karnını ateşle doldurma, ateşte kızdırıp alınları, yanları, sırtları dağlamak, kanlı irinli sular içirmek, erimiş maden gibi sular içirmek, zincire vurmak, katranlı gömlek giydirmek, kaynar sular dökmek, derileri eritmek, demirden gürzler kullanmak. Bütün bunlar Uluslararası Af Örgütü'nden alınma işkence raporları değil, Kur'an'a göre ahirette verilecek cezalardır. Dine inanmayanlar için de ceza öngörülmüştür. Ayetlerimize inanmayanları muhakkak ki ateşe atacağız. Derileri piştikçe derilerini yenileyeceğiz ki azabın tadını alsınlar. Nisa suresi 59. ayet. Dünyadaki cezalar da çarpıcıdır. Fesat çıkaranların öldürülmesi, asılmak, çapraz vaziyette elleri ve ayakları kesmek, kırbaçlanmak, burnu ve kulağı kesmek, kadınlar içinse dövülmek. Bunlardan daha önce de söz etmiştik. Öte yandan cihat, fetih, mücahitlik ruhu gibi telkinler de hoşgörüsüzlüğü besliyor. Bunlardan kasıt toprak kazanma uğruna savaş ya da elde silah, İslam'ı başkalarına kabul ettirme eylemi değildir. Çünkü nesnel koşulları artık kalmamış gibidir bunların. Afganistan'da olduğu gibi ülkelerin bağımsızlığı adına verdikleri haklı kavgayı cihat ruhuyla ve dinsel ideolojinin rehberliğinde yürütenler de konu dışındadır. Bu onların sorunudur bir yerde ve onların gelişme düzeyleriyle ilgilidir. Burada kastedilen İslam'ı İslam toplumu sayılan kesim içinde yayma ve benimsetme eylemidir ki Bunun da hedefi yalnız inançsızlar ya da azınlık mezhepler değil, Müslüman oldukları halde Müslümanlığı yaşamın bütün kesimlerinde uygulamıyor diye görünenlerdir. Yeni türde cihadın ya da İslamcı militanlığın amacı dinsel dogma ve pratikleri topyekün uygulamaktır. Öyle olduğu için de yayın organlarında sık sık şu telkine rastlıyoruz. İbadet yetmez, Müslümanlığı bütün gerekleriyle yaşamak ve yaşatmak gerekir. Ancak İslam'ı başkalarına da yaşatma yolundaki baskıların hiç değilse bugünlük sadece kaba usullerle yapıldığı da söylenemez. Dinci baskının öteki sağcı baskılardan farkı vardır ve sayısız psikolojik olanaklar bulunmaktadır elinde. Başörtüsü tartışması sırasında bireyin giyim özgürlüğünü savunmak adına Ali Bulaç'a mal edilen şu sözler dikkat çekicidir. İnanan örtünür, inanmayan örtünmez. Kolayca fark edilebileceği gibi burada sözler liberal ama mesaj oldukça tehlikelidir. Örtünmeyen Müslüman değildir denmeye getiriliyor. Nitekim aynı kişi dinin bütün gereklerini yerine getirmeyenin Müslüman sayılmayacağını ancak bugünkü kültürel ve bilinç düzeylerinde bunlara karşı cezai hükümlerin uygulanamayacağını açıkça söylemektedir. Abdurrahman Dilipak gibi Ali Bulaç'ın da İslam intelijansiyasının içinde yer aldığını söylemiş olalım. Özetle genelde özü bakımından İslam'ın ama özellikle siyasallaşan İslam'ın giderek köktenci bütüncü İslamcı hareketlerin ne tasarladıkları toplum biçimi bakımından ne de bugünkü tutumlarıyla demokrasiden yana olduklarını söylemek mümkün olmasa gerek. Buradan kalkarak demokratik arenada yerleri olmadığı sonucuna mı varacağız bunların? Başta hatırlatmamız gereken bir iki nokta var. Demokraside İslam'ın yeri. Türkiye'de bir takım görüş ve ideolojilerin yalnız partileşmesi değil, savunulması ve propagandası da yasaklanmıştır. Irkçı ideolojinin, komünizm anlamında anlaşıla gelen sınıf tahakkümü amacına yönelik düşüncelerin yanı sıra, laikliğe karşı propaganda da böyledir. Ancak dinci sağ, laik uygulamanın getirdiği kimi kısıtlamaları öteden beri din ve vicdan özgürlüğünün çiğnenmesi olarak gösterip, laikliğe karşı propagandayı da bu özgürlüğün bir uzantısı diye görür ve gösterir. Oysa laikliğe karşı propaganda ya da örgütlenme, düşünce özgürlüğü ile ilgili olup, din ve vicdan özgürlüğünün dışında bir konudur. İslamcı için asıl önemli olan, bu sonuncu özgürlüğün gerçekleşmesinden çok, laikliğe karşı düşmanlık olduğundan söz konusu kavram kargaşalığı sürekli yaratılır. İlk altı çizilmesi gerekli nokta budur. Ne var ki laikliğe karşı oluş, hatta topyekün demokrasiye karşı oluş da bir demokraside düşünce özgürlüğü içindedir ve korunur. Ölçüt olarak Batı demokrasisini alacak olursak, komünist ya da faşist partileşmeye kimi ülkelerde getirilen ve bugün tavsamış kısıtlamalar bir yana bırakılırsa, Batı demokrasilerinde demokratik, antidemokratik ayrım yapılmadan bütün görüşlere söz ve siyasal örgütlenme hakkı tanınmaktadır. Hele düşünce özgürlüğü bakımından uygulamada kimi farklılıklara karşın hemen bütün Batı demokrasilerinde kabul edilen genel ve ortak ölçüt şudur. Açıklanması suça kışkırtma niteliği taşımadıkça, açık ve somut tehlike yaratmadıkça, içeriği ne olursa olsun her türlü düşüncenin savunulması ve yayılması serbesttir. İslamcı düşünce ve akımların özgürlüğü sorunu söz konusu olunca ne diyeceğiz? Tekrarlamakta yarar var. Birinci Cumhuriyet'te laiklik, Batı'daki klasik din-devlet ayrılığı ve dinsel özgürlük şemasından farklı bir nitelik taşımıştır. Din, özerkleşme hakkından yoksun bırakılmış, devlet denetimi ve hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'yla yönetimi altında tutulmuştur. Asıl önemlisi, din-devlet ayrılığından çok daha kapsamlı ve köktenci olan bir din-dünya işlevi ayrılığı ilkesi temel alınmıştır. Böylece din, bir inanç ve ibadet işine indirgenmek isteniyor. Din ve vicdan özgürlüğü sadece bireyselleştirilmiş dini ve ibadetleri koruyordu. Bunun ötesinde dinin yalnız siyasal alana değil, her türlü sosyal etkinlik ve ilişkiye müdahalesi de önlenecektir. Amaç yalnız devletin ya da siyasalın değil, aynı zamanda toplumun ve toplumsalın da laikleştirilmesiydi. Laik devlet, toplumun ve bireyin de laikleştirilmesi konusunda bir militan görev yükleniyordu. Toplumun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu, İslam dininin de bütüncül bir nitelik taşıdığı hesaba katılırsa, Bu tasarının ne denli cüretkârane olduğu kolayca görülebilir. Nitekim Türkiye'de 1920'lerden başlayarak dinsel ideoloji ve kurumlaşma üst yapı düzeyinde de kalsa esaslı bir darbe yemiştir. İşte dini vicdanlara itmeye ve sosyal alandan kovmaya çalışan bu tasarının bir desteği de sözü geçen yasaklayıcı ve cezalandırıcı mevzuat olmuştur. Dinin yeniden dünyasallaşmasını ve siyasallaşmasını isteyenler için bu hukuksal yapılanma demokrasiye aykırıdır. Ancak bireyin ve toplumun din dogmalarının baskısından kurtarılmasını demokrasinin de ön koşullarından biri sayanlar içinse özgürleştirici niteliktedir. Bugün İslamcılığın hoşgörüsüzlüğünü ortaya koyması karşısında söz konusu anayasal ve yasal sınırlamaların aslında bireyin özgürlüğünü koruyucu bir işlev gördüğü tezi yeniden güncellik kazanıyor. İslam'la ilgili sorunlara her zaman büyük bir anlayışla yaklaşmış olan Şerif Mardin, militan İslamcılığın bir özgürlük sorunu yaratması olasılığından duyduğu tedirginliği dile getirmişti bir tarihte. Mardin bu yöndeki düşüncesini daha da netleştirmiş görünüyor ve şöyle diyor: "Yanı başımızda İran gibi Şiiliği siyasi odak yapmak isteyen bir devlet var. Türkiye'de Alevilik, Sünnilik meselesi vardır. Bunun yanı sıra aktivist militan olarak kendilerini gören kimselerin laiklik devrimlerini değiştirmek üzere propagandaya girişmelerine göz yumamam. O benim temel felsefemi hoşgörüyle karşılarsa ben de ona aynı hoşgörüyü göstereceğim ve bir ortak noktada buluşacağız. Ancak Türkiye'deki İslami cereyanların içinde hoşgörüyü azınlıkta görüyorum." Kaygılar hukuk diliyle şöyle dile getirilebilir: Batı demokrasilerinin klasik standartlarından olan açık ve somut tehlike ölçütü, nüfusun büyük bir bölümü bütüncül ve siyasal bir dine bağlı olan bir toplumda kolayca uygulanamaz. Açık ve somut tehlikenin ne zaman ve nerede başladığı fark edilemez. Bir kez fark edildikten sonra da iş işten geçmiş olabilir. Ne var ki böylesi bir yaklaşıma bugün haklı bir takım itirazlar yöneltilebilir. En başta İslamcıların düşünce özgürlüğü istemlerine karşı artık tek partili dönemin susturucularıyla yanıt vermek hem pratik olarak zordur hem de özgürlükçü demokrasi kuramı açısından tutarsızdır. Öte yandan laiklik karşıtı düşünceye konan yasakların şeriatçı düşüncenin yaygınlaşmasını engelleyemediği görülmektedir. Din sömürüsü açısından da durum böyledir. Söz konusu yasaklar, dini siyasal amaçlar için kötüye kullanan iktidar güçlerine ya da iktidara aday büyük sağcı partilerin temsilcilerine uygulanamamakta, daha çok bunların rakipleri durumundaki küçük sağcı partileri tehdit etmeye yaramaktadır. Dolayısıyla yasakçı mevzuatın sanıldığı kadar etkili olmadığı, kaldırılmasının da önemli bir eksiklik yaratmayacağı ileri sürülebilir. Bir başka nokta, dinci görüşlere konan yasakların benimsenmesinin öteki görüşler içinde aynı mantığın uygulanmasını kolaylaştıracağı varsayımıdır. Son olarak bir başka sakınca da laiklik karşıtı düşünceyi hedef alan yasakların laikliğe bağlı toplum güçlerine nasıl olsa bu işe devlet bakıyor yollu bir rehavet duygusu aşılamış olması olasılığıdır. İslamcı antilaik düşünceye açıklama özgürlüğünün tanınması, siyasal örgütlenme hakkının ise tanınmaması, eksik de olsa demokrasi, eşitlik ve özgürlük yolunda belli bir ileri adım olur. Ancak böylesi bir modelin tutarsızlığı da ortadadır. Düşünceyi açıklama özgürlüğünü tanımak, bunun doğal uzantılarından olan siyasal örgütlenme hakkını reddetmek. Ayrıca bu ayrımın pratikte uygulanabilmesi de zordur. Yapaylıklara ve keyfiliklere yol açabilir bu deneme. Örneğin İslamcı militan tek başına ya da grup içinde laikliğe karşı görüşlerini yayabilecek ama aynı işi bir parti çatısı altında yapamayacaktır. Zorlama ayrımının götüreceği sonuçlardan biri budur. Öyle olunca mutlak çoğulculuk ilkesi hem kendi içinde tutarlıdır hem de Batı demokrasisi bağlamındaki ideale uygun olanıdır. Siyasal, felsefi özellikleri ne olursa olsun serbest yarışma kurallarını bozmadıkları sürece bütün görüş ve akımların özgürce açıklanabilmesi ve partileşebilmesi çoğulcu özgürlükçü sistemin özü ya da amacıdır. Tutarlılık, İslamcı akımlar ya da başkaları söz konusu olduğunda da bu ilkeden caymamayı gerektirir. Aksi halde genel ilkeyi savunabilmek de zorlaşır. İslamcı akımlara demokrasiye karşı oldukları gerekçesiyle özgürlük tanınmaması görüşü benimsenirse, Sosyalizmin ihtilalci ve antidemokratik olduğunu ileri süren başkaları da sosyalizme özgürlük istemlerine aynı mantıkla karşı çıkabilirler. Son olarak siyasal örgütlenme yasağının kaldırılmasının İslamcılığın gerçek gücünün görülmesine ve onunla karşı cepheden ve açıkça mücadele edilmesine olanak sağlayacağı da ileri sürülebilir. İleri sürülmektedir de. Örneğin bir yazar şöyle demektedir: Müslümanlığın çok partili rejimde siyasetten nasibi ne kadarsa açık rejimde demokrasinin kefesinde tartılmalıdır. Bu ülkenin halkı Suudi Arabistan ya da İran'daki gibi rejim istiyorsa seçim sandığından ortaya çıkmalıdır. Ne var ki bu düşüncenin yol açtığı kimi kaygılar ve sorunlar da vardır. Önce Batı toplumlarındaki mutlak çoğulculuk çok uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıkabilmiş bir olgudur. Oralarda bugün varılmış nokta, tarihsel olarak belirlenmiş dengelerin ve nesnel olguların birleşkesidir aslında. Özellikle demokrasinin maddi ve sosyokültürel temellerinin sağlamlaşmasından, kimi akımların tehditkar olmaktan çıkmalarından ve belki de bir anlamda evcilleşmelerinden sonradır. Böylece bugünkü anlayış yaygınlaşabilmiştir. Başlarda halk kitlelerine oy hakkı bile tanımayan burjuva demokrasilerinin, bugün genel olarak halk yığınlarının da onayını içeren bir konsensus temelinde özgürlükçü çoğulcu yapı kazanabilmiş olması, burada tekrarı gerektirmeyen tarihsel etkenlerin bir sonucudur. Acaba Türkiye'de demokrasi bu nesnel ve olgusal temele kavuşmuş mudur? Göz ardı edilemeyecek bir sorudur bu. Bir başka saptama doğrudan doğruya İslam'ın özelliği ile ilgilidir. Bilindiği gibi hemen her konuda kural, yani dogma koymuş olan İslam, Hristiyanlığa oranla çok daha bütüncül ve siyasaldır. Ayrıca Müslüman çoğunluklu ülkelerde İslamcı akımlar ve rejimler, çoğulcu özgürlükçü sistemle uzlaşabildiklerini ya da yeni tipte bir demokrasi yaratabileceklerini kanıtlayamamışlar. Bunun tam tersini gösteren örnekler vermişlerdir. Bu noktada İslam'la otoritarizm arasında kimi karşılıklı etkileşme ve bağlaşımların varlığı pekala ileri sürülebilir. Öyle ki ya dincilik otoritarizmi büyük çapta beslemekte, hatta belki de yaratmakta ve ona destek olmakta ya da siyasal otoritarizm, daha doğrusu militarizm, dinciliği beslemekte, ondan medet ummaktadır. Gerçi çoğulcu özgürlükçü demokrasinin zorlukları arasında din etkeninin rolüne ya da genel olarak ideolojik ve kültürel engellere en ön safta yer vermek doğru olmayabilir. Ancak maddi etkenlerin son bir çözümlemedeki belirleyiciliği, manevi etkenlerin rolünün safsaklanması anlamına da gelmez. İşte bu bağlamda Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında her şeye karşın en istikrarlı demokrasi örneğini militan bir laiklik deneyi yaşamış olan Türkiye'nin vermiş olması hiç de rastlantı sayılmasa gerek. İşte bu nedenlerle ezici çoğunluğu Müslüman olan, üstelik demokrasinin ön koşullarının toprak reformu, sanayileşme, bağımsızlık, eğitim ve benzerlerini henüz tam olarak gerçekleşmediği toplumlarda İslam'a siyasallaşma özgürlüğü tanınıp tanınmaması tartışması farklı bir tarihe ve farklı bir dinsel demografiye sahip Batı ülkelerinin uzun bir süreçten geçtikten sonra bugüne ulaştıkları çözümler esas alınarak yürütülemez. Gerçi ülkenin gündemindeki büyük sorunların çözümü için olumlu İslami değer ve inançlardan yararlanabileceği de ileri sürülebilir. Ancak denetim ve denge tanımayan bu bileşimin, yani siyasallaşan ya da yeniden siyasallaşmasına izin verilen İslam ile kitlelerin buluşmasının bu sorunları çözmek şöyle dursun, daha da büyük sorunlara ve gerilimlere yol açtığı da görülmektedir. Dolayısıyla böyle bir beklentinin istemeyerek de olsa sonucu bakımından Türk-İslam sentezi türünden bir otoritarizme hizmet etme olasılığı vardır. Bütün bunlara eklenecek başka sorular da vardır. İlerici düşünce ve siyasetler baskı altındayken, dinciler de genel özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermezken, İslam'ın siyasallaşmasına olanak tanınmasından yana çıkmak ne ölçüde isabetlidir? İlkellik ve tutarlılık adına alınacak böyle bir tavır, ne dereceye kadar ilerici düşünce ve siyasetlerin özgürlük hakkının da tanınmasına hizmet eder? Siyasal demokrasi ve özgürlüklerden yararlanma hakkı nasıl bir zamanlar İtalya'da faşist partileşmeyi dışlayan bir temele oturtulmuşsa, Türkiye'de de faşistleri ve şeriatçıları ve yalnızca bunları dışlayan bir yeni konsensus temeline dayandırılamaz mı? Ancak İslamcılığın Türkiye'de demokrasi içindeki yerinin ne olacağı sorusuna aranacak yanıtlar ne olursa olsun, sorunun gerçek yanıtı daha çok karşılıklı ve çok yönlü güç ilişkilerinin uygulanmada alacağı somut biçimlerden doğacağı benzer. Son sözü maddi olgular söyleyecektir herhalde. Bu konuda devreye girecek etkenleri sayıp dökebilmek ise eğer olanaksız değilse en azından çok zordur. Öyle de olsa bugünden sadece iç etkenler planında iki temel gerçeğe parmak basılabilir. Birinci gerçek, dinci ideolojinin, İslamcılığın ve irticanın yayılışı ve yükselişidir. Kuşkusuz din ile irtica bir ve aynı şeyler değildir. Ancak ikisi arasında bir Çin Seddi de yoktur. Birincisinden ikincisine kolaylıkla geçilebilir. Dinciliğin yaygınlaşması irticanın da kaynaklarından biridir. Bu açıdan dinci dünya görüşünün genişlemesi en az irtica konusu kadar üzerinde durulması gereken bir noktadır. Türkiye'nin bugünkü tablosuna bakıldığında gördüğümüz şudur. Tarikatlar, siyasallaşan camiler, gösteri biçimindeki ibadet ya da din törenleri, tantanalı hac seferleri, toplu namazlar, siyasal namazlar, parti liderlerinin cuma namazı gösterileri, resmi dairelere mescit kampanyası, resmi binalarda ezan, resmi cami haftaları ve benzerleri, basın ve yayın organları, son yıllarda dinsel yayınların %226 artmış bulunması, din istismarcısı siyasal partiler, sayıları artan İmam Hatip okulları, an itibariyle 376 İmam Hatip Lisesi ve 260 bin dolayında öğrencisi, Kur'an kursları, iktisadi temeller, vakıflar, İslam bankacılığı ve benzerleri ve dış kaynaklar, İran, Suudi Arabistan ve benzerleri. Bütün bunlar söz konusu ideoloji bakımından böylesi bir tırmanışı sermektedir gözler önüne. Daha önemlisi dincilik kendi dinamiklerini geliştirmiş, kendi bağımsız güçlerini oluşturmuş, özerkleşmiş, kendi gücüyle gelişebilen bir canlı organizma olarak sosyal yaşama yeniden etkili bir biçimde girmiştir. Bu açıdan dincilik ve irticanın yalnızca ya da esas olarak devletten kaynaklandığı ya da devlet desteğiyle ayakta durduğu yolundaki görüşlere katılabilmek zordur. Bu nedenle devlet yani siyasal iktidar desteği çekildiğinde bunların kendiliklerinden gerileyebileceği de sanılmamalıdır. O nokta aşılmıştır artık. Söz konusu güçlerin toplumdaki kökleri derinlerdedir. Son olarak devlet mağduru sanılan İslamcılığın bugün artık devlet katında önemli bir güç oluşturduğunu görme zamanı gelmiştir. Bu noktada asker ve sivil iktidarlar arasında bir fark bulmakta kolay değildir. Zorunlu derslerle din propagandasının bir devlet görevi haline getirilmesi, ayet ve hadislerle halka sesleniş, vali ve kaymakamlara da aynı şeyi yapmalarını öğütleme, Diyanet işlerinden fetva istenmesi, İslam konferanslarına devlet başkanı düzeyinde katılma, Türk İslam sentezi telkinleri, doğuda devlet eliyle cihat çağrıları yapılması, bütün bunlar 12 Eylül askeri iktidarının eylemleri arasındadır. 1980'den sonraki otoriter yapılanma, meydanı dinci ideolojiye bıraktığı gibi onun yayılması görevini de bizzat açıkça yüklenmiştir. Aslında bunu dinci çevreler de kabul ediyorlar bugün. Kimsenin hakkını yememek inceliğini gösteriyorlar. Böylece sözde laik çevrelerle İslamcılık arasında dış görünüşte var olan çatışmanın gerisinde devlet katında taraflar arasında bir bağlaşıklık kurulmuş gibidir. Bugün din, Türk-İslam sentezi görüşüyle, bir bölümüyle bir iktidar ideolojisidir artık. Yarı iktidardadır. Mütevekkil, baş eğen, aşırı akımdan uzak duran ideal insanı yetiştirmek için devlet ve sermaye güçlerinin hizmetindedir. İkinci gerçek ise şudur. Dincilik ve dinsel gericilik karşısında çok önemli toplum güçleri de vardır. Dinamik sınıf ve tabakalar başında geliyor bunların. İşçi sınıfı ve sendikaları laik toplum ve cumhuriyet safındadırlar. Sanayi ve büyük ticaret burjuvazisi dinden yararlanma eğilimlerine karşın varlığını bu sisteme borçludur. Bu çevreler Türkiye'yi Batı demokrasisinden ayıracak bir gerici hareketin önüne geçilmesi gereğinde birleşmektedirler. Türkiye herhangi bir İslam ülkesinde ya da hatta bir üçüncü dünya ülkesinde zor rastlanır nicelik ve nitelikte laik, din dogmalarından arınmış bir aydın ve gençlik kitlesine sahiptir. Büyük kentlerin kamuoyu, özellikle kentli kadınlar, dinsel gericilik konusunda alabildiğine duyarlı hale gelmişlerdir. dinsel gericiliğe karşı kampanya en tartışmalı ve demagojiye elverişli bir alandan başlatıldığı halde ortalama kamuoyunda destek görmüş gibidir. Kadınlar gibi laik cumhuriyetin büyük yararlarını gören Aleviler de TRT, devlet okulları, Diyanet işleri gibi devlet kademelerinden yayılan egemen sünni mezhep baskısından tedirgin olmalıdırlar. Basın irtica konusunda birleşik ve etkin bir tutum göstermiştir. Asıl önemlisi 60 milyonluk toplumumuzda İslamcılık, tarikatları da hesaba katarsak geniş kitleleri saramamıştır hala. Bu yönde bir değişme başlamış olmakla beraber Müslüman kitleler, yani sessiz çoğunluk, din-dünya işleri ayrımını benimsemiş, ona bağlı görünüyorlar bugün de. Bu bağlamda 1. Cumhuriyet laikliğinin cüretkâr tasarısının maya tuttuğunu düşünme olanağını veren örnekler vardır. Dinci partilerin oy oranları sınırlı kalmaktadır. Laikliğe bağlı soldaki partiler azımsanamayacak ve istikrarlı bir oy tabanına sahiptirler. Sağdaki büyük partiler din istismarcılığı yapmalarına karşın esasda laik düzenden başkasına yatkın görünmüyorlar ve kendi içlerinde önemli laik karşı dengelere sahip bulunuyorlar. İslamcı hareketin bir kanadının siyasal partilerden umut kesip cami minberlerini kullanmaya başlaması biraz da bundan dolayıdır. İddia, partisel yaşamın gereklerinin İslamcı hareketi ehlileştirdiği ve özüne yabancılaştırdığıdır. Ne var ki cami minberinin etkinliği konusunda da kuşku yaratıcı itiraflar vardır. Cemalettin Kaplan şöyle diyor: 50-60 senedir hep yuvarlak kelimeler kullandık. Zannettik ki cemaat bizim dilimizin altındaki manayı, ne demek istediğimizi, İslam'ın devletinden, İslam'ın siyasetinden bahsettiğimizi anlıyor. Fakat baktık gördük ki hiç anlamamış. Ne İslam'ın devletini anlamışlar ne de İslam'ın siyasetini. Burada anlamamaktan çok anlamamazlıktan gelme tavrı söz konusu olabilir. Son olarak devlet örgütü içinde özellikle milli eğitim kadrosunda laik cumhuriyet düşüncesi 40 yıllık yıkıma karşın önemli mevzilere sahiptir. Türk hukuk sistemi de zorunlu din dersleri ya da fakir fukara fonu gibi istisnalar dışında laik niteliğini korumaktadır. Yargı gücü ve üyeleri laik hukuk reformunu koruma çabası içindedirler. Laikliği güçlü kılan tarihsel etkenler de vardır. 1920'lerde Türkiye halkı kimliğini 1980'lerin İran'ından ya da Afganistan'ından farklı olarak bir din savaşı ya da cihatla değil, milli irade, milli hakimiyet, milli bağımsızlık gibi laik ve dünyevi kavramlarla yürüttüğü bir anti-emperyalist savaşla idrak etti. Dolayısıyla varlık nedenini İslam'a borçlu olan Pakistan'dan ya da İslam'ın kitleler ve seçkinler katında başlıca meşruluk kaynağı ya da kimlik belgesi oluşturduğu kimi Maghrib ülkelerinden farklı olarak Türkiye devletinin ve siyasal birliğinin temelinde din öğesi yoktur, olmamıştır. Kurtuluştan sonraki laikleşme hareketleri de batıya yaranmak için değil, iç dinamik ve güçlerle ve hatta kısmen batıya karşın gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda laiklik içsel, ulusal bir olgudur Türkiye'de. Dönemin topyekün siyasal ve sosyal değişmeleri açısından da dışından bakıldığında tepeden inme bir biçimde gerçekleştirildiği izlenimi veren bu reformların hem uzun bir tarihsel birikime dayandığı hem de 1920'li yılların özel kuralları içerisinde aşağıdan yukarı bir hareketlenme temelinde yükseldikleri görülebilir. Birinci Cumhuriyet laikliği, dini vicdanlara itip birey ve toplum üzerindeki din baskısını hafiflettiği için demokratikleşmenin ön koşullarından birinin oluşumuna da hizmet etmiştir. Böylece bugün dinci ideolojinin yayılmasına ve yeni temeller edinmeye başlamasına karşın bunca yıllık laik uygulamanın rahatlattığı dindar ya da dine inanmayan insan da vardır. Ayrıca kitleler, örneğin Şahlık dönemi İran'ı ya da bir başka otoriter İslam ülkesinden farklı olarak 40 yılı aşkın süreden beri dilek ve özlemlerini, yakınma ve hoşnutsuzluklarını seçimler, partiler, basın gibi din ötesi yollardan bizzat ya da dolaylı olarak dile getirebilme ve duyurabilme olanağına da sahiptirler. İslam'ın meşrulaştırıcı herhangi bir işlevi olmamıştır Türkiye'de. Bu gerçekler karşısında son olarak söylenecek nedir? Elbette laik-antilaik çatışması toplumun temel çelişkileri arasında yer almaz. Ancak böyle bir çatışma vardır ülkemizde ve bu olgu demokrasi sorunuyla birlikte demokrasi antidemokrasi saflarındaki dizilişleri de yakından ilgilendiriyor. Devlet baskısının kurbanı ve mağduru sanılan İslamcılık hiç de mazlumlar safında değildir. İslamcılık bugün devlet katında önemli bir güç olduğu gibi devletin olanaklarından da yararlanarak topluma ve bireye baskı uygulamaktadır. Bu nedenle de onu sivil toplum ve demokrasi güçleri safında görebilmek zordur. Özgürlük ve demokrasi konusunda İslamcılığın kamburu sadece kendisi için özgürlük istemesi ve genel özgürlük ve demokrasi mücadelesine yan çizmesi değildir. Onun en masum ve affedilebilir yanıdır bu. Özgürleşme ve demokratikleşme sadece herkesin herkes için özgürlük istemesiyle gerçekleşmez. Bazılarının salt kendileri için özgürlük istemelerinin sağlayacağı birikimin ivmesiyle de gelişebilir bunlar. Oysa İslamcılık başkalarının özgürlüklerine ve demokrasiye karşı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan İslamcılığın gerek devlet, gerekse toplum katındaki bütün güçlerine ve belirtilerine karşı ideolojik ve politik mücadele verilmesi, somut gerçeklerin dayattığı bir gereksinmedir. İlk saptanması gereken nokta da budur. Laik devrimi korumak, onun kaybedilmiş mevzilerini yeniden ele geçirip daha da derinleştirmek, aydınlanma, giderek çağdaşlığın kavgasını veren bir toplumda belki her zamankinden fazla bir önem kazanmış bulunuyor bugün. Şimdi bu konuya eğilmenin sırasıdır.